Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den hayat ölçüleri programımızda inşallah Buhari Bedül Halk, Yaratılışın Başlangıcı bölümü 7. babdayız. Bu babda sizden birisinin amin demesi ile meleklerin gökteki amin deyişleri aynı anda olursa o kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Namaz sonrası veya namaz esnasındaki aminlerden bahsediliyor. Bunun hadisi biraz sonra gelecek. Bunu başlığa koymuş İmam Buhari Hazretleri 7. baba. Ve 6. babda olduğu gibi bu babda da meleklerle ilgili hususiyetlerden bahsetmeye devam edeceğiz inşallah. Hazreti Ayşe radıyallahu anha naklediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için bir yastık yapmıştım. Fakat bu yastığın üzerinde resimler vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve insanların arasında durdu. Yüzündeki ifade değişmeye başlamıştı. Ben ey Allah'ın Resulü biz ne yaptık ki deyince yastığı kastederek bu da ne böyle buyurdular. Ben üzerine uzanmak için yaptığım bir yastık diye karşılık verdim. O da şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yastık yaptım diyor Hazreti Ayşe validemiz. Fekâme beynel bebeyn. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki kapı arasında durdu. Tercümede insanlar arasında şeklinde olmuş, yanlış olmuş. İki kapı arasında durdu Efendimiz. Rengi değişmeye başladı. Ya Resulallah hayırdır bir kusurumuz mu oldu diye sordum diyor. Mâ be'lü hâzihil visâde. Bu yastık da nedir diyor Efendimiz. قَالَتْ وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ لِتَطَّجِعَ عَلَيْهَا Senin yatman için bir yastık yaptım ya Resulallah. قَالَ اَمَا عَلِمْتِ اَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا ف۪يهِ سُورَةً Sen bilmiyor musun ey Ayşe? Melekler içinde suret olan, resim olan eve girmezler. وَاَنَّ مَنْ صَنَعَ السُورَةَ Kim bir resim yaparsa, elle canlı bir resim, canlı resmi yaparsa, İnsan ve hayvan resmi yaparsa elle çizmek veya büst şeklinde onun put şeklinde üç boyutlu halini yapmak, heykelini yapmak. يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü kendisine azap edilir. يَقُولُ اَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ Ona denir ki, o melek, başındaki melek diyor veya Cenab-ı Hak hitap ediyor. اَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ Yarattığınız şeyi ya can verin bakalım. Demek ki burada Cenab-ı Hakk'ın yaratma sıfatına bir ortak olma gayreti, sanki bir şey yaratıyormuş gibi bir havaya girmek, o hususta Cenab-ı Hakk'a kafa tutmak söz konusu olduğu için onun yaratma sıfatı, yaratmak sadece Allah'a mahsus bir sıfat olduğu için Cenab-ı Hak onu istemiyor. Bu sebeple de İslam'da canlı insan ve hayvan resmini yapmak, elle resim yapmak, fotoğraf çekmenin bundan ayrı olduğu, buna girmediği ifade ediliyor. Fotoğraf çekmek, var olan bir şeyin resmini hapsetmek manasına geliyor. Yine de mekruh görülmüş ama bu elle resim yapmak kadar değil. Elle canlı resmi yapmak veya onun heykelini yapmak, üç boyutlu canlının yasaklanmış. Bu Allah'ın yaratma sıfatına benzediği için kıyamet günü bu şekilde azap ediliyor. Bu yarattığınız, kendinize göre yarattığınız şeylere can verin bakalım. Bugün hakikaten bazı insanlar fütursuzca bu kelimeyi de kullanıyorlar. Yarattık, işte şöyle bir şey yarattık, şöyle harika bir oyun yarattık gibi yaratma kelimesini olur olmaz yerde kullanıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Yaratmak Allah'a mahsus olan bir sıfattır. Onu Cenab-ı Hakk'a tahsis etmek. İnsanlar yaptık, İcat ettik, ortaya koyduk gibi şeyler kullanabilirler. Bunlar da zaten Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıklardan yeni bir şekiller oluşturmak, var olan şeyi bulmak budur. Yani insan yoktan bir şey ortaya koymuyor. Hele ressamlarda da belki bu şey varsa çok güzel bir resim yarattı falan gibi. Böyle bir kullanım da çok hoş bir kullanım değil. Onun için yaratma kelimesini insanların fiiller için kullanmamak en doğrusu ve resim olarak da canlı resminin yapılmaması burada tavsiye ediliyor. Bunun bir sebebi de putçuluğun bu şekilde başlamış olması. İnsanlar sevdikleri insanların resimlerini yaparak, sonra onların heykellerini yaparak yavaş yavaş bunlara tapmaya başladıkları için en büyük günah şirktir. İnsanı ebediyen, bedbaht eden, perişan eden, helak eden bir günahtır bu şirk. Onun için Cenab-ı Hak o büyük günahın kapısını tam olarak kapatarak kullarına büyük bir rahmette bulunmuş oluyor. Hiçbir kulunun şirke düşmesini, sapıklığa düşmesini, cehenneme girmesini istemiyor Cenab-ı Hak. Ondan kurtulmalar için de resim yasağının getirildiği ifade ediliyor. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Yaqulu semi'tu Ebu Talha. Ebu Talha'yı işittim. Sahabi, büyük sahabelerden Ebu Talha Peygamber Efendimiz'in şöyle buyurduğunu işitmiş. La tedhulul melaiketu beyten fihi kelbun ve la suratu temasile. Melekler içinde köpek ve suret bulunan eve girmezler. Yani heykel, canlı heykeli ve canlı resmi, elle yapılan canlı resmi bulunan bir eve melekler girmez. Böyle bir resim varsa onu çekmeceye koymak, kapalı bir yere koymak gerekiyor. Elle de bunu yapmamak gerekiyor. İbn Abbas Hazretleri'ne geliyor bir ressam. Diyor ki ben diyor ressamım ve bu ressamlıkla hayatımı kazanıyorum. Ben ne yapmam gerekir diye. İbn Abbas Hazretleri de illa yapman gerekiyorsa canlı resmi yapma diyor. Dağ resmi yap, ağaç resmi yap. Bu şekilde yani canlı insan ve hayvan resminin olmadığı resimler yap. Onunla geçin diyor. Başka bir iş bulamıyorsan diye. Onun için melekler bu eve girmiyor. Bu resmi yapmak da zaten günah kabul ediliyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem melekler içinde suret bulunan eve girmezler buyurmuş. Bu hadisin ravilerinden Büsr bin Sa'd şöyle anlatıyor. Zeyd ibn Halid hastalanmıştı. Biz de onu ziyarete gittik. Fakat evine girdiğimizde gördüğüm resimli örtü karşısında çok şok oldum. Baktım evinde resimli bir örtü var. Hemen Ubeydullah el-Havlani'ye Zeyd bize resim konusunda hadis nakletmemiş miydi? Yani bu zat resim olan eve melekler girmez dememiş miydi? Kendi evinde böyle örtüler, örtünün üzerinde resimler var dedim diyor. Ubeydullah o kumaşa işlenen nakış dışında suret bulunan ev demişti. Sen bunu işitmedin mi diyor. Ben de hayır duymadım diye karşılık verdim. Sen duymamış olabilirsin fakat bunu öyle söyledi. Yani hadis söylerken bunu da söylemişti. İlla rakbun fi thevbin. Elbisede, kumaşta böyle bir işleme olursa, işleme olabilir ve ona da hürmet gösterilmez. İşte yere serilir, üzerine oturulur. Bu tür böyle hürmet gösterilmeyen bir resim olursa bunda beis olmadı. Bunun olabileceği ifade edilmiş. Bu diyor istisna tutuldu. İbn Ömer Salim İbni Abdullah İbni Ömer'in naklettiğine göre babası Abdullah İbni Ömer şöyle demiş. Cebrail aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına geleceğine dair söz verdiği halde gelmemişti. Efendimiz'e işte şu saatte geleceğim diyor Cebrail aleyhisselam ama gelmiyor. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun mutlaka bir sebebi olması lazım diyor. Allah ve melekleri, elçileri hiçbir zaman sözlerinde durmadıkları olmaz. Bunun sebebini sorunca Cebrail aleyhisselam biz içinde suret ve köpek bulunan eve girmeyiz buyuruyor. Efendimiz Cebrail aleyhisselam gelmeyince araştırın bakalım bu evde ne var diyor. Yatağın altında bir küçük köpek yavrusu bulunuyor. Hazreti Hasan oynarken getirmiş herhalde çocuk. Kimse de görmemiş. Hemen onu dışarı çıkartıyorlar evden dışarı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geliyor. Peygamberimiz diyor ki neden diyor sözleştiğimiz saatte gelmedin? Ya Resulallah biz içerisinde resim ve köpek olan eve girmeyiz diyor melekler. Onun için diyor evde köpek yavrusu olduğu için girmemiştik. Siz onu çıkarınca geldim diye. Bugün de insanlar yarış ediyor evlerinde köpek beslemek için. Halbuki köpek kapıda olur, bahçede olur, evin avlusunda olur. Evin içinde olmaz. Evin içerisinde olursa köpeğin olduğu yere melekler girmez. Melekler girmezse ne olur? İnsan pek çok hayırdan mahrum kalır, rahmetten mahrum kalır, faziletten mahrum kalır, manevi eksikliklere uğrar. Onun için köpekleri dışarı, bahçeye çıkarmak lazım. Kedilerin evde olması mahsur yok. Kediler olabilir. Ama köpeklerin eve girmesi, meleklerin oraya girmemesi manasına geliyor. Köpek de çünkü salyası necistir. Yani onun evi kirletme durumları söz konusu olur. Halbuki bir Müslüman temiz olması lazım. Namaz kılacak, ibadetini yapacak, temiz olarak yapacak. Bu sebeple köpeklerin salyasından, ondan sonra onların yaladığı kap mesela diyelim, bir kapa değdirmiş olsa, bir tencereye, tabağa, onun iyice yıkanması gerekiyor. Bu tür sebeplerden dolayı meleklerin girmemesinin bir sebebi de var. Demek ki belki kötü kokuları sebebiyle, belki necasetleri sebebiyle melekler onların yanına yaklaşmıyor. Melekler temiz varlıklar. Temiz yerlere giriyorlar. Başka belki bilemediğimiz sebepler de var. Biz bize doğru yoldan, sahih yoldan gelen Peygamberimizin emirlerine, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerine itaatle mükellefiz. İşte neden böyledir, şöyle olsa olmaz mı, böyle olsa olmaz mı gibi bir hakkımız yok. Bazen bunlar hakikaten insanın aklıyla ulaşamayacağı şeyler de olabilir. Cenab-ı Hak o şekilde emretmiştir. Ona tabi olmak vazifesidir Müslümanın. İlla onu aklına sığdırması gerekmiyor. İslam'ın hakikaten böyle akılla bilinemeyecek hükümler de vardır. Akılla ortaya çıkarılacak, istinbat edilecek, içtihatla ortaya konulacak hükümler de vardır. Hepsini yerli yerince koymak gerekiyor. Bunlar bir kulluk imtihanı da oluyor aynı zamanda. Cenab-ı Hak kullarını imtihan ediyor. İtaatleri ne kadar, teslimiyetleri ne kadar diye. Bu hususta da bilgili ve uyanık olmak gerekiyor. Diğer bir rivayet meleklerle ilgili. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İmam semiallahu limen hamide dediği zaman namaz kılarken rükuda varıyor. Rükudan kalkarken semiallahu limen hamide. Allah Teala kendisine yapılan hamdler işitir. Siz de Allahümme Rabbena lekel hamd. Allah'ım Rabbimiz hamd sana mahsustur deyin. İmam Rabbena semiallahu limen hamide deyince cemaatte Rabben Allahumma Rabbena lekel hamd. Değişik şekiller var bunun. Allahumma Rabbena ve lekel hamd şeklinde de var. Rabbena lekel hamd şeklinde, Rabbena ve lekel hamd şeklinde. Hepsi de olabilir. Bu rivayette Allahumma Rabbena lekel hamd şeklinde ifade edilmiş. Böyle deyin diyor Efendimiz. Zira söylediği bu hamd cümlesi meleklerin hamd etmeleriyle aynı anda olan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Melekler de gökyüzünde hamd ediyorlar. Belki imamın bu sözüne ona da cevap veriyorlar. Onun için bir teşvik olarak insanlar buna gayret etsinler diye, uyanık olsunlar bu esnada diye, zihinleri dalmasın, gaflete düşmesinler diye böyle bir vaatte bulunur Efendimiz. Kimin hamdi, meleklerin hamdi denk düşerse onun günahları affedilir. Bununla ilgili başka rivayetler de var. Meleklerin amin demesine denk gelirse şeklinde. Onlar da gelir şimdi. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz namaz kıldığınız yerden ayrılmadığınız müddetçe namazdasınız demektir. Namaz bitti. Orada tesbihatla, tefekkürle meşgul oluyorsa hala namaz sevabı alır. Melekler böyle bir kimse için yerinden ayrılana veya abdestini bozana kadar Allah'ım onu bağışla, günahlarını affet ve ona merhametinle muamele eyle. Daha fazla ihsanda bulun diye dua ederler. Meleklerin bir hali, bir vazifesi demek ki namazdan sonra insanın oturduğu yerde zikretmeye, tefekküre devam ettiği müddetçe melek de onun için istiğfar ediyor. Allahum mağfir lehu ve rahamhu. Allah'ım onu mağfiret eyle, ona rahmet eyle diye kul yerinden kalkmadığı müddetçe bu şekilde melek devam ediyor. Veya abdestini bozmadığı müddetçe melek de ona bu şekilde dua etmeye devam ediyor melekler. Melekler diye geçiyor. Demek ki birden fazla melekler. İnsan demek ki her an yanında pek çok melek bulunuyor kıymetli dinleyenler. Bu hadis-i şeriflerden bunu görüyoruz. Evine meleklerin girmesi, çıkması, namazında beraber olması, sözüne cevap vermesi, yazıcı melekler, muhafaza melekleri derken pek çok melek bulunuyor demek ki. Bu meleklerin vazifesi de namaz kılan insan yerinden kalkmadığı müddetçe ona için dua etmek. Müminlere dua eden melekler de var demek. Saffan bin Yala'dan nakledildiğine göre o babası Yala bin Ümeyye'den şöyle anlatıyor. sahabi Yala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin minber üzerinde ve nâdev yâ mâlikü diye okuduğunu işittim diyor. Peygamberimiz Zuhruf suresi 77. ayet-i kerimeyi okuyor. Ve nâdev yâ mâlikü. Bu melek, Malik cehennem bekçisinin ismi. Cehennem bekçisine Malik deniyor. Cehennemin sorumlu meleği, en üst sorumlu melek. Kafirler yalvarıyor. Ey Malik, Rabbine söyledi, bizi öldürsün, bizi helak etsin, yok etsin. Yok olalım da şu azaptan kurtulalım diye isterler, dua ederler diyor. Liyakta aleyna rabbuk gale innekum makisun. O da der ki siz burada kalacaksınız. Buradan size çıkış yok. Demek ki bir melek de cehennemin bekçisi olan melek. Meleklerin pek çok vazifeleri var. Bu rivayetlerde onların vazifelerinin bir kısımlarını görmüş oluyoruz. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha naklediyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında yaşadıklarından daha kötü ve sıkıntılı günlerin oldu mu hiç diye sorduğumda bana şunları anlattı. Hazreti Ayşe validemiz soruyor. Uhud zor bir gündü ya Resulullah. Uhud savaşı. Efendimizin yaralandığı, dişinin, mübarek dişinin kırıldığı, tuzak için kazılan hendeye düştüğü, çok yorulduğu bir savaştı, Hendek Savaşı. Ashabın dağıldığı, Peygamberimizin çok az bir sahabeyle düşmanın ortasında kaldığı, onlarla mücadele ettiği bir savaş ve en çok şehit verilen bir savaştı. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki ya Resulallah, bu Uhud'dan daha zor bir gün yaşadın mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin şu kavminden çok çileler çektim diyor. Uhud'dan önce. Mekke döneminde o Kureyş'ten, senin kavmin dediği Kureyş. Kureyş'ten çok çileler çektim. Hakikaten 13 yıl boyunca Efendimiz hicret edinceye kadar Kureyş'ten çok çileler çekiyor. Hicretten sonra da rahat bırakmıyorlar. Devamlı ordularıyla üzerine vararak Efendimiz'i pek çok savaşa zorluyorlar. Hem Mekke döneminde hem Medine döneminde 23 yıllık hayatında Efendimiz Kureyş'ten çok çektiğini ifade ediyor. Onlardan gördüğüm en büyük çile ise Akabe gününde oldu. Akabe, bu bir Mina'da olan bir akabe var. Akabe biatların yapıldığı yer. Bu orası değil. Taif'teki bir yerin ismi olduğu ifade ediliyor. Peygamber Efendimiz Mekkelilerden artık ümit kesince Taif'e gitmişti. Acaba orada bir ümit olur mu? Orada Müslümanlar olur mu diye. Taif'te insanları İslam'a davet etmişti. Orada onlar daha kötü davrandılar. Kureyş'ten, Mekkelilerden. Çocuklara taşlattılar Efendimiz'i. Akabe denen yerde demek ki bu hadiseler gerçekleşmiş. Efendimiz Akabe günü diyor. Ben de sığınma talebiyle Taif liderlerinden İbni Abdi Yalil ile Abdi Külal'e gittim. Taif'in önde gelenleri. Fakat beni geri çevirdiler diyor. İsteğimi kabul etmediler. İslam'ı kabul etmediler. Reddettiler. Ben de diyor bütün ümitlerim sönmüş bir şekilde geri döndüm. Üzgün bir şekilde geri dönüyordum. Taif'ten gelirken Karnus Sa'alib'e varana kadar da kendime gelemedim. Çocuklar da taşlamış, kan revan içerisinde zor bir durumda Efendimiz yürüyor, yürüyerek geliyor sıcağın altında. Karnus Sa'alib mevkiine, Taif ile Mekke arasındaki bir yere gelinceye kadar kendime gelemedim diyor. Böyle yani üzgün bir şekilde yürüyorum. Bu esnada başımı semaya kaldırdığımda beni gölgeleyen bir bulut gördüm. Bir gölgelik bakıyor Efendimiz, bulut, Allah Allah. Bakıyor ki bulut. Buluta baktığımda içinde Cebrail aleyhisselamın olduğunu fark ettim. Bulutun içerisinde Cebrail aleyhisselamı fark ettim. Bana seslenerek şöyle dedi. Allah Teala senin kavminden olanların sana ne söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Taif'te Kureyş'in bir ortağı sayılıyor. Kureyş'ten kabul edildiği yerler oluyor. Zaten Taif Kureyş'in yazlığı da oluyor Mekkelilerin. Onun için iç içe geçmiş iki şehir. Mekke ile Taif. Onların sana ne dediklerini, sana nasıl davrandıklarını Rabbin gördü. Buyuruyor Cebrail aleyhisselam. İşte Rabbin sana dağlarla sorumlu meleği gönderdi. Dağlar meleğini gönderdi. Kavmine ne yapılmasını istiyorsan bu meleğe emredebilirsin. Söyle, bu melek senin kavmini anında helak edebilir. Bu sırada dağlarla sorumlu olan melek de bana selam verdikten sonra şöyle dedi. Ey Muhammed, bu senin istemene bağlı. İstersen şu iki dağı birleştirip onları arada sıkıştırarak ezebilirim. Ya Resulullah, bu dağlardan ben sorumluyum. Demek ki bir melek çeşidi var. Dağlardan sorumlu olan bir melek var. Belki daha çok melek var. Onların reisi, dağlar meleklerinin reisi Efendimiz'e geliyor. Ya Resulallah, istersen diyor şu iki dağı alayım, Mekke'nin, Taif'in üzerine geçireyim. Bunları helak edeyim. Çünkü onlar sana çok eziyet ettiler diyor. Peygamber Efendimiz ise hayır, ben Allah'ın onların nesillerinden sadece Allah'a kulluk eden ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayan insanlar çıkarmasını dilerim. Bu da Peygamber Efendimiz'in ümmetine olan merhameti. Hayırdır, onların helak olmasını istemiyorum. Olur ki onlardan sonra insanlar, güzel insanlar gelir nesillerinden, Allah'a ibadet ederler. Sadece hakikaten de öyle olmuş. Bu azılı müşriklerin, Ebu Cehil'in oğlu bile Müslüman olmuş. Ebu Leheb'in oğulları Müslüman olmuş. As bin Vail'in, Muğire bin Velid'in, bütün bunlar Velid bin Muğire'nin çocukları, işte Halid bin Velid. Bu Velid bin Muğire'nin oğludur. Kur'an-ı Kerim'de en şiddetli bir şekilde kötülenen, yerilen bir insanın oğlu, kahraman bir İslam askeri olmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu duasını Cenab-ı Hak kabul etmiş. Bu müşriklerin nesillerinden böyle çok güzel Müslümanlar çıkmış. Hadis alimleri, fıkıh alimleri, İslam alimleri çıkmış. Peygamber Efendimiz sözlerini nakletmiş, dinini nakletmiş insanlar çıkmış. Efendimiz o kadar eziyet çekmesine rağmen, 13 yıl eziyet çekmesine rağmen onların helakını istememiş. Ya Rabbi, onlar diyor, onlara hidayet nasip eyle diyor. Hidayetler için dua ediyor. Kendi çektiklerini anında unutuyor. Ebu İshak Eşşeybani anlatıyor. Bir defasında Zir bin Hubeyş'e sordum diyor. Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı. Fekâne gâbe gavseyni ev edne. Bu ayet-i kerimeyi diyor sordum. Bu ayet-i kerimede ne kastediyor? O diyor, bana Abdullah bin Mesud'un şu sözlerini aktardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı 600 kanadıyla gördü. Cebrail aleyhisselam bazen insan kılığında geliyor, bazen görünmeden geliyor, farklı şekillerde geliyor ama kendi asli suretinde Efendimiz onu iki defa görüyor. İşte Miraç'ta, birisi de bu Miraç'ta, Necim suresinde bahsedilen Miraç esnasında Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselamı asli suretinde görüyor. 600 tane kanadıyla bütün ufku kaplamış bir şekilde Cebrail aleyhisselamın durumunu ifade eden bir rivayet bu da. Abdullah ibn Mesud yine şöyle diyor. Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Ayetiyle ilgili olarak. لَقَدْ رَأَى مِنْ اَيَةَ رَبِّهِ الْكُبْرَى. Bu ayetten ne kastediliyor? Bununla ilgili olarak رَأَى رَفْرَفًا اَحْتَرَى سَدَّ اُفُقَ السَّمَى. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğün ufkunu kaplayan yeşil bir refref gördü. Rafraf bir örtü, sergi, yaygı manalarına geliyor. Yeşil bir yaygı gördü. Nasıl bir yaygıydı, ne ifade ediyordu? Tabii ki bunun hakikatini bilemiyoruz ama Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok muazzam şeyler gördü. Bunlardan bir kısmını bize haber verdi, bir kısmını haber vermedi. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden birisini gördü. Cenab-ı Hakk'ın azametini gösteren, büyüklüğünü, kudretini gösteren nice alametler gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç esnasında semaları gördü. Melekleri, peygamberleri, Sidre-i Münteha'yı gördü. Cenneti gördü. Yani buradaki Allah'ın büyük ayetleri, işte bu tür şeyler oluyor. Hazreti Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Kim Muhammed'in Rabbini gördüğünü ileri sürüyorsa şüphesiz çok aşırı bir düşünceye saplanmıştır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamı bütün bir ufku kaplamış şekilde kendi asli suretinde ve yaratılışında görmüştür. Yani buradaki ayet-i kerimelerden diyor, Necm suresinden, Peygamberimizin Cenab-ı Hakk'ı gördüğü söylenemez. Dünya gözüyle onu görmesi ihtilaflı bir mesele. Bir kısım alimler görüldüğünü söylüyor, bir kısmı görmediğini söylüyor. Hazreti Ayşe validemiz görmediğini söyleyenlerden, Peygamber Efendimiz bir nur gördüm. Cenab-ı Hakk'ın önünde nurdan perdeler vardır. Onu nasıl görebilirim ki? Sözünü naklediyorlar. İşte Ayşe validemiz de bunu ifade etmiş oluyor burada. Şabi'den nakledildiğine göre Mesruk Hazreti Ayşe'ye peki sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu, iki yay arası kadar kaldı veya daha az. Ayetlerine ne diyorsun diyor. Hazreti Ayşe validemiz Cenab-ı Peygamber Rabbimizi görmedi dediğinde peki sümmedene fethedelle bu ayetler neyi bahsediyor? Yaklaştı. Bu neyi kastediyor deyince Ayşe validemiz şu cevap veriyor. O Cebrail aleyhisselam idi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem insan şeklinde geldi. Fakat bu sefer gerçek şeklinde göründü ve bütün bir ufku kapladı. Miraç esnasında hakiki suretinde göründü ve ufku kapladı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu gece yanıma iki kişi gelip şöyle dediler. Ateşi yakan melek cehennemden sorumlu Malik'tir. Ben Cebrail'im, bu ise Mikail'dir. Meleklerle ilgili bir rivayet. Bu gece diyor iki kişi geldi bana. Ra'aytu raculeyni eteyani. Gale ellezi yugudun nara malikun. Uzun bir hadis-i şerif, bir kısmı bu. Peygamberimizi götürüyorlar, cennetleri gezdiriyorlar, cehennemi gösteriyorlar rüyada. Ve ateş yakan bir kişi görüyor Efendimiz. Bu kimdir diye soruyor. Diyorlar ki bu ateşi yakan Malik'tir. Hazirunlar, cehennemin bekçisi olan Malik'tir. Peki siz kimsiniz diyor. Ben Cibril'im, bu da Mikail. İnsan suretine gelmiş iki melek. Demek ki meleklerin halleriyle ilgili bir rivayet. Farklı suretlere girebiliyorlar. Ve Malik cehennem bekçisi, cehennemin ateşini yakmaya devam ediyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bir kimse karısını yatağına çağırdığı halde kadın buna yanaşmazsa ve kocası da bu yüzden ona kızgın olarak yatarsa melekler sabaha kadar o kadına lanet ederler. Demek ki meleklerin farklı bir vazifesi daha burada ortaya çıkıyor. Adam normal helal surette nikahlı hanımını, hayızlı falan değilken, helal bir haldeyken yatağına çağırıyor münasebet için. Kadın da kabul etmiyor, direniyor. Böyle adam da kızgın bir şekilde uyuyor. Bu şekilde olursa diyor melekler o kadını sabaha kadar lanet ederler. Niye? Çünkü erkek o şehvet ateşini söndüremediği zaman, helal bir yolla söndüremediği zaman sabah olduğunda belki harama düşme korkusu var, harama bakma tehlikesi var. Demek ki kadın bu vazifesini geçerli bir mazereti olmadığı halde yerine getirmezse, kocasına sahip çıkmazsa kocasını harama, günaha atmış oluyor, itmiş oluyor. Buna sebep olduğu için de meleklerin lanetine müstahak oluyor. Melekler sabaha kadar ona lanet ediyorlar. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu naklediyor. Vahiyden bahseden bir hadise. Sonra diyor bir süre sonra vahiy gelmesi kesildi. Peygamberimiz vahiyin ilk gelişini anlatıyor. Sonra vahiy kesildi. Fakat bir gün ben yürürken gökten bir ses işittim. Fetreti vahiy deniyor burada. Bir müddet vahiy kesiliyor. Bakışlarımı semaya çevirdiğimde Hira mağarasına bana gelen meleği gördüm. Gök ile yeryüzü arasını kuşatan bir taht üzerine kurulmuştu, oturmuştu. Ondan öylesine korkmuştum ki yere düştüm. Sonra ailemin yanına geldim. Demek ki bir burada vahiyin kesintiye uğratmasından sonra görüyor Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretinde, bir de Miraç esnasında. Eve döndüm ve beni örtün, beni örtün dedim. İşte Allah Teala ey örtüye bürünen, inziva arzu eden, ayağa kalk ve insanları uyar. Rabbinin büyüklüğünü an, elbiseni temiz tut, maddi manevi kirlerden arın, pis ve murdar olan her şeyden kaçın ayetlerini bu sırada vahyetti. Ya eyyühe müddessir, kum fe enzir diye ayet-i kerimeler Müddessir Suresinin ilk ayetleri diyor. Bunun üzerine geldi buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve rucze fehcur geçiyor ayet-i kerimede. Pis, murdar şeylerden uzak dur. Bundan diyor bu kelime putlar manasına gelir. Putlardan uzak dur. Başta da söyledik, resimden, suretten bahsettik. Putçuluğa yol açabileceği için Cenab-ı Hak putlardan uzak durmamızı, oraya götürecek yolları da kapatmamızı istiyor. Bu sebeple de suretin yasaklandığı, canlı resminin yapılmasının yasaklandığı ifade ediliyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ile ilgili bir İsra ve Miraç. Gece yolculuğuna çıkarıldığım İsra gecesi Musa peygamberi gördüm. Esmer, uzun boylu ve topluca bir kişiydi. onun görünüşünü tarif ediyor Efendimiz. Eşkalini tarif ediyor. Bu özellikleriyle tıpkı Şenue kabilesine mensup insanlara benziyordu. İsa peygamberi de gördüm. Orta boylu idi ve kızıl ile beyaz arası bir ten rengi vardı. Saçları da düz ve uzundu. O gece cehennemin bekçisi Malik'i ve Allah'ın bana gösterdiği özellikleriyle Deccal'i de gördüm. Efendimiz'e Miraç'ta bunlar gösterilmiş. Onunla bir gün muhakkak karşı karşıya geleceğin konusunda asla kuşkuya kapılma. Yani kıyamet alameti olarak Deccal mutlaka zuhur edecektir. Enes bin Malik ile Ebu Bekir'e Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem melekler Medine'yi Deccal'den koruyacaklardır buyurduğunu nakletmişlerdir. Melekler koruyacaklardır. Deccal Mekke'ye ve Medine'ye giremeyecektir. Bunu da Efendimiz ifade ediyor. Demek ki meleklerin bu şekilde Cenab-ı Hak onlara farklı vazifeler veriyor. Kainatta pek çok vazifeleri olan melekler var. Bir kısım melekler de demek ki Deccal'den Mekke ve Medine'yi koruyacak olan melekler oluyor. Kıymetli dinleyenler, bu bölümü de burada bitirmiş olduk. İnşallah 8. babtan gelecek programda devam ederiz. Tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.